Bu kitap, Emekli Dostlar Derneği stüdyosunda Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Birimi için yalnızca görme engellilerinin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. 5-12-1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Ek madde 11, Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık, telefon numarası 0312-212-62-00, dahili 7315. Birinci ayrım. Kitabın adı, Ben Böyle Veda Etmeliyim. Yazarı, Can Dündar. Yayınlayan, Kültür Yayınları. Yayın yeri, İstanbul. Baskı, Yaylacık Matbaacılık. Seslendiren Sibel Mutaf. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. Hayat müthiş bir macera. Her insanın kendisiyle beraber olanlarla paylaştığı, ortaklaşa yaşadığı ve bir bakıma her insanın tek başına üstlendiği bir macera. Ben kendi payıma yapmak istediklerimi yaptım. Bu macerayı çok güzel bir şekilde yaşadım. Tabii zaman zaman zorlukları oldu, sıkıntıları oldu. Ama bunlardan fazlaca şikayet etmeyi de başkalarına karşı haksızlık gibi görüyorum. Çünkü çok insan çok şey çekti Türkiye'de. Bize düşmez kalkıp da kendi sıkıntılarımızı çok fazla abartmak. Bundan sonra benim söyleyebileceğim, insanlarımız Türkiye'nin geleceğine güvensinler. Daha dikkatli olsunlar. Kendilerine daha çok inansınlar. Geçmişe, kültürümüze sahip çıksınlar. Ama bunların tek başına yetmeyeceğini, dünyaya açıldığımız bir çağda yaşadığımızı da bilsinler. Dileğim toplumun, bireyin bu doğrultuda gelişmesi. Kavgayla hiçbir şeyin çözülemeyeceğinin bilinmesi. Sonuçta biz çok uzun mesafeden geliyoruz. Nereden geliyoruz, nereye gitmekteyiz? Bizim insanlık alemine getirebileceğimiz özgün katkı nedir? Bunları hep değerlendirmek ve düşünmek gerekiyor. Biz bunları yapabiliriz. Ben buna güveniyorum. Topluma güveniyorum. İnsanıma ve insana güveniyorum. Teşekkür ederim. Can Dündar, 16 Haziran 1961'de Ankara'da doğdu. Mimar Kemal İlk ve Ortaokulunda ve Atatürk Lisesi'nde okudu. 1982'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 1979'dan itibaren sırasıyla Yankı, Hürriyet, Nokta, Haftaya Bakış, Söz ve Tempo'da çalıştı. 1986'da İngiltere'de London School of Journalism'i bitirdi. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Siyaset Bilimi dalında yüksek lisansını 1988'de tamamladı. 1996'da aynı bölümde doktora derecesi aldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ve ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü Kültürel Çalışmalar lisansüstü programında ders verdi. 1988'de TRT Haber Dairesi'nde başlayan televizyonculuğunu 32. gün bünyesinde yaptığı program ve belgesellerle sürdürdü. 1993-94 yıllarında Show TV'de Mehmet Ali Birant'la birlikte Çapraz Ateşi hazırladı. 1996-98 yıllarında Show TV'de 40 Dakika adlı haber programını hazırlayıp sundu. 2003-2004 yıllarında Milliyet Gazetesi için Popüler Kültür Ekini çıkardı. 1995'ten beri bağımsız olarak yürüttüğü belgesel çalışmalarının yanı sıra 2001 yılından beri Milliyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazıyor. Ayrıca NTV'de 19 Eylül 2006'da başladığı Neden isimli tartışma programını hazırlayıp sunuyor. 29 basılı kitabı var. Evli ve bir çocuk babası. İçindekiler. 1. bölüm. Çocukluk, mutluluk demek. 2. bölüm. Gençlik yılları. 3. bölüm. İğneli fıçı, TRT. 4. bölüm. Politika yılları. 5. bölüm. Hayatın renkleri. Ön söz. Bu kitabın macerası Sedat Ergin'in bir önerisiyle başladı. Uzunca bir süredir siyaset arenasında görünmeyen İsmail Cem'le Milliyet için geniş bir röportaj yapmamı istiyordu. 2006 yazıydı. Memnuniyetle kabul ettim. Hemen İsmailcem'e ulaşmaya çalıştım. Elektronik posta kutusuna bir ileti yolladım. Milliyet için bir yazı dizisi hazırlamak istediğimi yazdım. Tekneden yanıtladı. Oğlu Kerim ile birlikte mavi yolculuktaydı. Sorularımı yollarsam üzerinde çalışabileceğini, dönüşte de buluşup konuşabileceğimizi yazdı. AB ile ilişkilerden yükselen milliyetçiliğe, Türkiye solundan yeni kitap hazırlıklarına varana dek ayrıntılı sorular yolladım. Yaz sonunda kapsamlı bir söyleşi yapmak üzere randevulaştık. Tam o günlerde İş Bankası Kültür Yayınları, Nehir Söyleşi serisinin editörü Levent Cinebre ile birlikte bir söyleşi kitabı hazırlığındaydık. İsmail Cem röportajını bir nehir söyleşiye dönüştürmeyi düşündük. Anlatacağı o kadar çok şey vardı ki. Başta meslektaşımızdı. Milliyette, cumhuriyette, politikada, güneşte, köşe yazarlığından genel yayın yönetmenliğine kadar her düzeyde görev yapmıştı. Sonra TRT'nin efsanevi genel müdürüydü. Bu kurumda en unutulmaz imzalardan birinin sahibiydi. Türkiye siyasetinde damgası vardı. Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Üstelik dış işlerinde en uzun süre görev yapan bakanlardan biri olmuş, Şam krizi, Öcalan'ın yakalanması, Lüksemburg ve Helsinki zirvesi gibi birçok önemli olayda tarihi rol oynamış. Türk-Yunan gerilimini sağlam ve kalıcı bir diyaloğa dönüştürmüş, kuşatma altında Arafat'la, kriz anında Saddam'la görüşmüştü. Son dönemki Yeni Türkiye Partisi deneyiminin perde arkasında henüz anlatmamıştı. Bütün bunların ötesinde çok okuyan, yazan, düşünen bir entelektüel, amatör bir fotoğraf sanatçısı, fanatik bir Galatasaraylıydı. Gerçekten nehir gibi akacak bir söyleşi olacaktı bu. Tatil dönüşü 27 Eylül 2006 günü buluştuk. Milliyet'te yazı dizisi Ekim'de yayımlandı. Sonra biz söyleşiyi derinleştirdik, nehre dönüştürdük. Söyleşinin hazırlığında bana yardım eden Saadet Özen'le birlikte her çarşamba öğleden sonra evine gidiyor, Boğaz'a karşı sohbet ediyorduk. Sohbet çoğu zaman onun son Galatasaray maçına dair gözlemleri ve gelecek maça dair tahminleriyle açılıyordu. Kah salı geceleri NTV'de yayınlanan programıma ilişkin görüşlerini konuşuyor, kah güncel politikaya dair izlenimlerini dinliyorduk. Siyaseti gün be gün izliyor, yerli ve yabancı gazeteleri dikkatle takip ediyor, İnternet başında bitmek bilmez bir enerjiyle çalışıyor, bir yandan da dış politika deneyimlerini ve yorumlarını toparladığı üçlemenin son bölümü olacak 16. kitabı Orta Doğu'yu bitirmeye gayret ediyordu. Başarılarla dolu bir ömrü ve kariyeri siyasetin türlü çeşit ayak oyunları arasında noktalayacağını düşünmemişti herhalde. Orada açılan yaraları muhtemelen hala taşıyor ama belli etmemeye çalışıyor, umudunu her zaman olduğu gibi diri tutuyordu. O konular açıldığında basan hüzün, bazen Galatasaraylı futbolcuların imzasını taşıyan bir formayı hediye etmemizle ya da çocukluğundan hatırladığı Pal Sokağı Çocukları kitabını getirmemizle yerini çocuksu bir sevince bırakıyordu. Elçin Hanım'ın pastaları eşliğinde ve kimi zaman oğlu Kerim'in de katılmasıyla sürdürdüğümüz bu sohbetler haftalarca ve saatlerce sürdü. Ancak bu arada rahatsızlığı ilerliyordu. Yürüteç kullanmaya başlamıştı. Bütün sancılarına rağmen nezaketinden taviz vermiyor, bize her zamanki güler yüzüyle ayakta karşılayıp uğurlayabilmek için gayret sarf ediyordu. Yoğun tedavi sürecinin yorgunluğunu bazen yüzünden okuyor, isterseniz sonra devam edelim diyorduk. Ama direniyordu. Acele ediyor, bu çalışmayı mutlaka bitirmek istiyordu. Bir sonraki buluşmayı beklemek yerine aklına gelen ayrıntıları yalnız başınayken de teybe anlatmaya devam ediyordu. Bu kitabı bir veda anısı olarak gördüğü belliydi. O yüzden bütün gücüyle tamamlamaya çalışıyordu. Biz ise bir yandan kitabı bitirmek için elimizden geleni yapıyor, bir yandan da kitap biterse bu enerjinin söneceğinden endişeleniyorduk. Bu haldeyken bir Ankara yolculuğu yaptı. Zor bir geziydi. Daha sonra gitseniz dediysek de dinlemedi. Bir İstanbul aşığı olduğu halde mesleki kariyerinin en önemli yılları Ankara'da geçmişti. Hastalığına rağmen siyasetin içinde olmak, CHP parti meclisine katılmak, dostlarıyla buluşmak istiyordu. Döndüğünde hastalığı bir hayli ilerlemişti. Haftadan haftaya benzinin biraz daha sarardığını, yüzündeki tebessümün azaldığını görüyor, üzülüyorduk. Buna rağmen her sorduğumuzda, "İyiyim, daha iyi olacağım," diyordu. Hasta yatağında bile yazıdan ve fotoğraftan kopmamıştı. Bir yandan yazıyor, bir yandan da odasındaki televizyonda izlediği doğa belgesellerindeki hayvanların fotoğraflarını çekiyordu. Kendini iyi hissettiği saatlerde yaptığı kayıtlarla Aralık ayında sorularımın tümünü cevapladı. Artık ayrıntılar kalmıştı. Son birkaç buluşma yapıp en baştan söyleşiyi gözden geçirecek, eksikleri tamamlayacak ve yayını hazırlayacaktık. Yayın evi kitabı Şubat'taki yaş gününe yetiştirmeye çalışıyordu. O gün sürpriz bir yaş günü partisi verilecek, Cem'in tüm dostları davet edilecek, orada son kitabı kendisine ve dostlarına hediye edilecekti. 2006'nın sonunda yine bir çarşamba günü evine gittim ve hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Telefonda "Meraklanmayın, iyiyim. Birkaç gün tedavi edip gönderecekler. Çıkınca devam ederiz," dedi. Ancak o birkaç gün uzadı. Yılbaşını hastanede geçirdi. Yılbaşı ertesi uzayacak galiba. Ama ben burada kitap için çalışmayı sürdüreceğim," dedi. Gerçekten de hastanede yazdığı notları fakslamaya devam etti. Yattığı yerde belki de ağrı kesicilerin etkisinde karalanmış dış politikaya ilişkin notlardı bunlar. İsmail Cem'in son satırları. Kızı İpek Cem Tağ'ın vefat ettiğinde hala elinde mürekkep lekeleri vardı demesi boşuna değildi. Sonrası hepimiz için daha da zordu. Elimizde miras gibi bir söyleşi vardı. Ancak eksikti ve hepimizi sarsan bu kaybın acısını atlatıp eksikleri tamamlamak, kitabı yine ona yaraşır bir şekilde yayımlamak sorumluluğu bizi bekliyordu. Kimi eksik bölümleri gazete için yaptığımız söyleşiden ve kendisinin kitaplarından alıntılarla tamamladık. Daha sonra da kitabı İsmail Cem'in bugüne kadar yazdığı bütün kitapların titiz editörüne, eşi Elçin Cem'e teslim ettik. Elçin Hanım eşinin anılarıyla dolu odada bayrağı devraldı ve kitabın son şeklini almasına katkıda bulundu. Ayrıca kimi eksik bölümlerde onun tanıklığına başvurduk. Nihayet bu sancılı sürecin sonuna geldiğimizde hayat boyu babalarının yanında olmuş iki evladı İpek Cem Taha ve Kerim Cem yetişti imdada. Onlar da kitabın eksiklerinin giderilmesi, fotoğraflarla bezenmesi, hatasız yayımlanması için büyük gayret sarf ettiler. Ne yazık ki ömrünün sonunda gerçekleşen ve sadece 3 ay sürebilen söyleşimiz boyunca İsmail Cem'de zarif devlet adamı, kadife eldiven içindeki demir diplomat, güler yüzlü politikacının ötesinde vasıflar keşfettim. Kitapta izlerini göreceğiniz bu vasıfların başında onun siyaseti, toplumsal adaletsizliği giderecek bir manivela olarak algılayıp uygulaması geliyor. Son dönemde daha sık ortaya çıkan, servet edinmek maksadıyla siyasete girenlerin tersine, o servet sahibiyken siyasete giren politikacılar kuşağında. Bülent Ecevit ya da Altan Ömer gibi varsıl, rafine ailelerden gelen bu kuşak, bu ayrıcalıklarının keyfini sürmek yerine, bu ayrıcalıklarını toplumsal bir adaletsizliğin ürünü sayarak ve buradan bir sorumluluk payı çıkararak, yoksulların yanında saf tutan, Avrupa sosyalizmine yakın duran politikacılar benimsedi. Cem'in daha çocuk yaştan neden benim sahip olduklarıma başkaları sahip değil sorusuna takılıp bu sorudan mazlumdan yana bir idealizme yönelmesi, daha lise 2. sınıfta CHP'ye kaydolup siyasal mücadelesini bu dengesizliği gidermeye hasretmesi bu tavrın somut bir göstergesi. Beni etkileyen ikinci özelliği, aileden tamamen batılı bir kültür devralmasına rağmen Cem'in Doğu'yu da merak edip araştırması ve okudukça doğduğu toprakların Doğu'ya basan ayağını da keşfedip siyasal yaşamı boyunca hep bu iki kültürü meczetmeye çalışması. Descartes kadar Hallacı Mansur'a da ilgi duyması, hem Akis hem Büyük Doğu dergilerini okuması, son günlerinde Harry Potter okurken Battal Gazi'yi unutmaması, bu kişisel tavır Dışişleri Bakanlığı döneminde ulusal bir vizyon olarak tezahür etti. O vizyon Türkiye'nin hem Avrupalı hem Asyalı karakterini vurguluyor, bu ikiliği bir zaaf değil, zenginlik olarak algılıyor ve birini diğerine tercih etmek şöyle dursun, her ikisine de mensup olmakla övünüyordu. Cem'in AB ile ilişkilerde izlediği hem öncü hem tavizsiz tavır da bu vizyonun eseridir. Benzer bir yaklaşım onun ülke içindeki haksızlıklara karşı eleştirel ama dışarıda ülkesini savunmak konusundaki kararlı tavrında da ortaya çıkar. Cem'in bu tavırlara yaslanan ve sürekli tırmanan grafiğiyle ödünsüz çizgisi siyasete meyleden gençlere kılavuz niteliğindedir. Belki altı çizilmesi gereken bir başka önemli niteliği yaşamı politikanın dar koridorlarından ibaret görmemesi ve siyasetin kasvetini hayatın daha renkli bahçelerinde dengelemeye çalışmasıdır. AB ile müzakerelerin en kritik gününde fotoğraf sanatı üzerine bir söyleşi verecek kadar sanata sevdalı, en sağcılı anında Galatasaray maçını merak edecek kadar spora tutkun, siyasetteyken bile mürekkep kokusunu özleyecek kadar gazeteciliğe hasret. Dışişleri konutunda bile köpeğinden kopamayacak kadar hayvanlara düşkündü. Bu kitapta bütün bu niteliklerinin yanı sıra hayatının bazı bilinmeyen, merak edilen sayfalarını da bulacaksınız. TRT döneminin perde arkasını, bir dönem tehditler nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalmasını, dünya ve Türk siyasetinin önde gelen isimleriyle anılarını, bir parti girişiminin hayal kırıklığını, o hayal kırıklığını yaratanlara karşı hislerini, nasıl kırıcı olmamaya çalışan bir zarafetle ifade ettiğini. Söyleşiyi bitirdiğimiz gün kitabı adını veren şiiri ve veda sözcüklerini okurken dolan gözleri hala gözümün önünde. Bütün gayretime rağmen İsmail Cem'e yetiştiremediğim bu söyleşinin onun çabasına değer ve anısına yaraşır bir kitap olduğunu umuyorum. Söyleşilerde bana yardımcı olan Saadet Özen'e, bu kitap için beni yüreklendiren ve her aşamada destekleyen Levent Cinemre'ye, kitaptaki fotoğraflar için arşivini açan Milliyet Fotoğraf Servisi ile Cem'in son fotoğraflarını çeken Ercan Aslan'a, ama en çok da Cem'den kalan bu mirası hakkıyla sonuçlandırmama, canla, başla yardımcı olan İpek Cem Taha, Kerim Cem ve Elçin Cem'e içten teşekkür ediyorum. İsmail Cem'in bir vasiyetine dönüşen bu kitabı, onun ölüm yıl dönümünde sizlere ulaştırabilmenin huzurunu yaşıyorum. Ocak 2007, Can Dündar. Sayfa 1, 1. Bölüm. Çocukluk, mutluluk demek. Çocukluk denince ben sadece mutluluğu anımsıyorum. Çok mutlu bir çocukluğum oldu. Çok mutlu geçen ilk gençlik yıllarımın beni hayat boyu değişik bir biçimde etkilediğini hissetmişimdir. Bu hayatıma, siyasi yaklaşımlarıma yön veren önemli bir etken oldu. Çocukluk döneminizden başlayalım. Çocukluğun sizde bıraktığı duygu nedir? Çocukluk denince ben sadece mutluluğu anımsıyorum. Çok mutlu bir çocukluğum oldu. Çok mutlu geçen ilk gençlik yıllarımın beni hayat boyu değişik bir biçimde etkilediğini hissetmişimdir. Bu hayatıma, siyasi yaklaşımlarıma yön veren önemli bir etken oldu. Ben belli imkanlara sahibim. Kolejde okuyorum. İsviçre'de, Fransa'da yüksek tahsil görüyorum. Benden çok daha fazla yetenekli olan ve bu tür bir tahsilden çok daha fazla fayda sağlayabilecek kimseler bunu yapamıyor diyerek bir eşitsizliğin varlığını ve bu eşitsizliğe karşı olmak gerektiğini çok küçük yaşlarımda hissettim. Çocukluğumdaki ve ilk gençlik dediğim 16-17 yaş dönemindeki mutluluğum bana bir sorumluluk getirdi. Bir haksızlık mı var? Ya da ben bir haksızlık mı yapıyorum? Neden ben bu imkanlara sahibim de mesela sınıfımdaki daha fukara bir arkadaşımın evinde hiç kitap yok? Bunları sorguluyordum. Evde babamı, babamın arkadaşlarını dinleyip onlardan öğreniyordum. Bu benim çocukluğumun daha sonraya taşınan bir etkisi olmuştur. Çocukluğunuz savaş yıllarında geçti. O yılların karamsar, kasvetli havasını evde hisseder miydiniz? Hayır, şanslıydık. Türkiye savaşa girmemişti. Sadece yazın Büyükada'daki yazlıkta camlara siyah storlar konmuştu gece için. Karartmada elektrikleri söndürürdük, mum yakardık. Çocukları tedirgin edebilecek olayları eve taşımaktan dikkatle kaçınırdı babam. Muhteşem bir insandı. Annem de aynı şekilde. Ablamla da çok iyi anlaşırdık. Dördüncü sayfada yer alan resmin yanında şöyle yazmaktadır. İsmail Cem'in anne babası İhsan Bey ile Rikkat Hanım evlendikleri gün. Adada nasıl bir hayatınız vardı? Biz kışın Teşvikiye'de otururduk ve tabii yazı dört gözle beklerdik. Çünkü Büyükada'da çok hoş bir evimiz vardı. Sağlam, kunt bir yapı değildi ama yaz için idealdi. Müthiş manzaralı, geniş bahçeli bir ev. İsmi hala aynı mı bilmiyorum. Aşıklar Kahvesi vardır, Nizam'da. Onun önünden cadde geçerdi. Babam kitaplarının büyük çoğunluğunu o kahvehanede yazmıştır. O caddenin hemen altında da çam ağaçlarının arasında bizim evimiz vardı. Babamın İtalya'dan getirdiği bisiklet o yaşlarda benim için büyük bir hadise olmuştu. İlk kez bisiklete orada binmiştim. Tabii düşmüştüm, kalkmıştım ama sonunda başarmıştım. Adada bir gün öbüründen farklı değildi ama hep güzeldi. Annem bizi Yörük Ali plajına götürürdü her sabah. Biraz yürürdük, arabaya binip dönerdik. Öğleden sonra mahalle arkadaşlarıyla bir araya gelirdik. Kurşun askerler satın alırdık. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 4. Devamı ikinci ayrımda.